11. ayrım, sayfa 57. Paris'te siyahların görece az olması Frederick gibi birini çekici bir merak konusu haline getirdi ve iş bulma şansını arttırdı. Fransızlarda sınıf bilinci vakur İngiliz komşularıyla karşılaştırıldığında çok daha az olduğundan Frederick Fransa'da çalışmayı İngiltere'de çalışmaktan daha hoş bulmuş olabilir. Sokaklarda ve dükkanlarda hizmetkarlara Mademoiselle veya Monsieur diye hitap ediliyordu. Onların gerçek konumunu bilen yabancılar bile böyle hitap ediyorlardı. Bir uşağın ücreti ve çalışma süresi bir garsonunkinden daha iyiydi. Frederick aynı zamanda yaklaşık 1896 yılına ait fotoğraflarında da görüldüğü gibi çok yakışıklı bir gençti ve Paris gönül eğlendirmeye açık bir alandı. Bu kenti iyi bilen bir beyaz Amerikalı biraz da gıptayla şu yorumda bulunmuştu. Fransızlar bizim yaptığımız gibi siyahlar ile plantasyon günleri arasında bir bağ kurmuyorlar. Sarışın kadınlar ona sevgi ve hayranlıkla bakıyorlardı. Tıpkı Desdemona'nın Otello'ya bakışı gibi. Bu adamın şu yorumu Frederick için daha da uygundu. Her yerde aynı şeye rastlıyorsunuz. Hoş Fransız hizmetçi kızlar Amerikalıların yanında seyahat eden renkli uşakları iltifata boğuyorlar. 1890'lı yıllarda Paris, bütün dünyada modern kentsel uygarlığın başkenti sayılıyordu. Burası, toplum içinde iyi bir yere sahip, görgülü ve kültürlü biri olma iddiasındaki herkesin bulunmayı arzu edeceği bir yerdi. Frederick'in buradaki yaşamı, temel hayat bilgisi eğitiminin son evresi oldu. Müze ve tiyatroları, anıtları, büyük bulvarları, kafe ve şık mağazaları, yüksek mutfak kültürünün tapınakları ve gürültülü vodvilleriyle Paris'ten sonra Batı Avrupa'da başka hiçbir kent Frederick'e kolay kolay yeni bir şey sunamazdı artık. Sonraki 3 yıl boyunca Frederick çok yer gezdi. Aylarca başka kentlerde çalıştığı oldu ve 2 defa Paris'e geri döndü. Birden çok sınırdan geçmesi gerekti. Çoğu Avrupa ülkesi için pasaport gerekmese de resmi bir belge kimlik tespitinde yararlı olabiliyordu. Ayrıca böyle bir belge bir gezginin başının derde girmesi durumunda koruma sağlıyordu. Frederick ilk pasaportu için 17 Mart 1896'da Paris'te başvuruda bulundu. Yanıtlaması gereken sorular arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ne zaman döneceği de vardı. 2 yıl sonra diye yanıtladı bu soruyu. Gerçek niyeti de bu muydu bilinmez ama belki de sadece seçeneklerini açık tutmak için böyle söylemişti. Zira Amerikan pasaportunun her 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyordu. Büyükelçilik personelinin Amerika Birleşik Devletleri'nden geri dönmemek üzere ayrılmış olabileceğinden kuşku duyması Frederick'in işine gelmezdi. Doğum yerini Louisville, Kentucky ve daimi ikametgahını Brooklyn olarak belirterek geçmişiyle ilgili yalan beyanda bulunmaya başladı. Bunu ileride de sürdürecekti. Belki India hala Louisville'de yaşadığı ve oradaki siyahların hepsi köle olmadığı için böyle söylemişti. Brooklyn diyerek büyükelçilikte görüştüğü ve büyükelçi olan babası gibi kendisi de güneyli olan ikinci sekreterden gelebilecek gereksiz yorumları da önlemiş olabilirdi. Frederick Paris'ten sonra önce Brüksel'e sonra da Belçika'nın Kuzey Denizi kıyısındaki gözde tatil belgesi Ostend'a gitti. Burada Grand Hotel Fontaine'de çalıştı. Çok pahalı bir otel olmamasına karşın dönemin saygın turist rehberi Baedeker tarafından tavsiye ediliyordu. Ostend'deki diğer otellerin çoğu kış aylarında kapanırken Grand Hotel Fontaine yıl boyunca açıktı. Yine de Frederick burayı terk ederek Fransa'nın güneyine gitti. Frederick'in Riviera'ya ilk gelişi 1896 sonbaharında olabilir. Deneyimi ve mesleki becerisi burada takdir edildi ve karşılığı hatırı sayılır ölçüde verildi. Frederick burada sezonluk baş garson oldu. İşvereni Cannes'teki ünlü Hotel Stay Angles'ın sahibi Monsieur G. Morel'di. Kentin kuzey ucundaki bu otel sahip olduğu her şeyden gurur duyuyordu. Güneye bakıyordu, çeşitli tesislerin bulunduğu güzel bir parkı, rafine bir mutfağı ve şarap mahzeni vardı. Lüks, konfor ve özenli bir hizmet sunuyordu. Asansör, hamam, telefon, tenis ve bilardo gibi imkanları vardı. Talepkar bir uluslararası müşteri grubuna hizmet veren böyle büyük bir işletmede baş garsonluk yapmak büyük bir sorumluluktu. Deneyimli, yerli Fransız garsonların da gıpta ettiği bir görevdi bu. Frederick'in İngilizcesi çok aksanlı olsa da bu dile hakim olması otelin restoranı için bir avantajdı çünkü Büyük Britanya'dan Cannes'e pek çok turist geliyordu. Yine de Frederick otel yönetimiyle, garsonlarla ve personelin geri kalanıyla iletişim kurmak için ihtiyaç duyacağı Fransızcaya hakim olmasaydı bu işi alamazdı. Ayrıca işi gereği ilişki içinde olduğu türlü ülkelerden gelen çeşit çeşit Avrupalının psikolojisinden ve kültüründen de iyi anlamayı öğrenmesi gerekmişti. Frederick Riviera mevsimi kapandıktan sonra 1897 ilkbaharında Paris'e geri döndü ve Champs-Élysées bulvarındaki Küba restoranında garsonluk yapmaya başladı. Sonra büyük bir Almanya turuna çıktı. Ülkenin doğusundan batısına geçti ve Köln, Düsseldorf, Berlin ve Leipzig'te kısa süreli olarak çalıştı. Bu zikzaklı güzergah henüz tam ona göre bir yer bulamadığını ve Avrupa'nın başka yerlerini görme merakını giderdiğini gösteriyor. Avrupa'daki diğer garsonlar gibi Frederick de Alman restoran ve otellerindeki katı disiplin ve kusursuz hizmet hakkında çok şey duymuştu ve bu dünyayı da deneyimlemek istiyor olabilirdi. Ancak kendinden önceki ve sonraki birçok garson gibi Frederick de çok geçmeden Alman patronları hoşnut etmenin çok zor olduğunu anladı. Almanya'dan Paris'e döndü ve 1897 sonlarında bir kez daha güneye indi. Bu defa önce Nice'i, sonra da Fransız Riviera'sındaki ünlü ufacık prensliğin başkenti Monte Carlo'yu seçti. Burada beyaz bir Amerikalıyla unutulmaz bir karşılaşma yaşayacaktı. Avrupa turuna çıkmış bir muhabir olan Dresdel, 1898 Şubat'ın ilk haftasında bir İngiliz arkadaşıyla birlikte Fransa kıyılarının daha batısındaki çeşitli yerleri ve Nice'i gezdikten sonra Monaco'ya gelmişti. Trenden görülen kırların güzelliği onları zaten çok etkilemişti. Yol boyunca solda bir resim kadar güzel tepeleri ve sağda masmavi Akdeniz'i görmüşlerdi. Dresdel Monte Carlo tren istasyonundan çıkar çıkmaz bu defa da kentin olağanüstü güzelliği karşısında çarpılmıştı. Kumarhane kentin merkezinde yer alıyordu. Zengin bir bezemesi olan krem renkli taştan büyük ve zarif bir yapıydı. Bölgeye yukarıdan bakan bir tepeyi kaplayan büyük bir meydanın ucundaydı ve Dresdel'in betimiyle bazen rüyanızda görebileceğiniz ama gerçekte nadiren gördüğünüz çiçeklerden ve tropik bitkilerden oluşmuş bir düş ülkesiyle çevrilmişti. Monte Carlo'nun aşırı lüks görünümü ve kentteki 25 otelin trenden inenleri karşılamak ve otele müşteri çekmek için istasyona gönderdiği göz alıcı biçimde bezenmiş faytonlar, sürücüler ve atlar Dresdel'in çekincelerini ve tutumluluğunu alt etmişti. Arkadaşıyla otelde Paris'te kalarak har vurup harman savurmaya karar verdiler. Dresdel'in de teslim ettiği gibi Hotel de Paris büyük farkla buradaki en büyük, en güzel ve en pahalı oteldi. Bugün olduğu gibi kumarhanenin de tam karşısındaydı. Dresdel kral gibi giyinmiş bir kominin eşliğinde denize bakan gösterişli odasına geldikten sonra bavullarını boşaltmaya başladı. Tam oda hizmetçisinden Fransızca olarak biraz sıcak su isteyeceği sırada arkasından gelen bir sesin şöyle dediğini duydu. Bu Amerikalı beyefendiyle ilgilensem iyi olur diye düşündüm. Dresdel hiç o yöne bakmadan kapıya gelenin nasıl biri olduğunu tahmin etti ve içinde bir rahatlama duydu. Ünlü Avrupa kentlerinde aylarca dolaştıktan sonra ana yurdundan cana yakın siyah bir hizmetkarla karşılaştığına sevinmişti. Dresdel'in ifadesiyle kendisini yanında tamamen rahat hissedebileceği ve yolculukla ilgili her türlü ufak tefek derdini ve endişesini paylaşabileceği biriydi bu. Hollandalı, Belçikalı ve Fransız otel çocukları kusursuz bir yardıma ve hizmete hazır olmuşlardı. Ancak bu siyah genç adam, renkli dost ve kardeş, sanki bebeklikten itibaren yetiştirdiğiniz biri kadar yakındı ve Avrupalılarla karşılaştırıldığında titreşen bir mum ışığının yanında elektrik ışığı gibiydi. Dresdel'in Frederick'e duyduğu sevgi bilinç dışı ataerkil bir ırkçılıkla lekelenmiş olmakla birlikte yürektendi. Dresdel Pensilvanya'da doğmuş ve yaşamının büyük bölümünü New Jersey'de geçirmiş, New York City'de çıkan gazeteler için yazılar kaleme almıştı. Bununla birlikte Frederick hakkındaki yorumları iç savaştan önceki güneyin romantikleştirilmiş imgesine duyulan özlemi ile vermektedir. Kuzeylilerde 19. yüzyıl sonlarında görülmeye başlanan bu imge, büyük çiftlik sahiplerinin sözde şövalye ruhlu soyluluğu ve hayatından memnun kölelerle iyiliksever ilişkileri üzerine kurulmuştu. Dresdel sırf kilolu ve gençliğini geride bırakmış, 46'sında bir adam olması nedeniyle bile kendisine hizmet edilmesinden memnun oluyordu. Doğrusu 3 yıl sonra ölecekti. Dolayısıyla bir siyahtan kusursuz bir hizmetkar olmasını beklemeyi çok doğal buluyordu. Frederick 20'li yaşların ortalarında olduğu halde onu çocuk olarak görmeyi, ondan Sambo, abonoz ya da yanık tenli melek ya da alacakaranlık kardeşim diye söz etmeyi, onun konuşma tarzını beyaz olmayan yarı okur yazar telaffuzunu abartarak kaydetmeyi de doğal buluyordu. Her ne kadar Frederick varlıklı beyaz müşterilerle ilgilenirken yerli aksanını değiştirmeyi muhtemelen öğrenmiş olsa da. Dresdel, Frederick'in gerçek adını da gizliyor, ondan George diye söz ediyordu. Böyle yaparak İngiliz dostu da dahil yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların adlarını belki mahremiyetlerine duyduğu saygıdan dolayı gizli tuttuğu için tutarlı davranmış oluyordu. Bununla birlikte George adını seçmesinde beyaz Amerikalıların siyah hizmetkarlarından onlara bireyselliği çok gören tür adlarıyla söz etme alışkanlığı da etkili olmuş olabilir. Yataklı trenlerdeki vagon görevlileri bunun dikkat çekici bir örneğiydi. Hepsi siyahtı ve birçoğu iç savaştan sonra istihdam edilmiş eski köleydi. Yolcular atları ne olursa olsun hepsine George diye sesleniyorlardı ve bunu hiç düşünmeden onların işvereni olan iş adamı George M. Pullman'ın şerefine yapıyorlardı. Dressel tabii ki Frederick'in kökenini merak etti ve onu sorguya çekmeye başladı. Kentekiliyim beyim diye yanıtladı Frederick. Kökeni hakkında yanlış bilgi vermeye devam ediyordu. 4 yıl kadar oldu suyun bu tarafına geçeli beyim. Peki neden Avrupa'ya gelmişti? Dünyayı görmek için beyim. Dresdale'in Frederick'i gördüğünde duyduğu rahatlama kısmen artık Fransızca ile boğuşmak zorunda kalmamasından kaynaklanıyordu. De La Chaux yerine bana bir sürahi sıcak su getirir misin demesi yeterliydi. Buna karşılık Frederick akıcı bir Fransızca konuşuyordu ve bunu Paris'te yaşadığı yaklaşık 3 yıl içinde öğrendiğini söylemişti. Fransız Rivierası'na birkaç ay önce biraz daha dil öğrenmek için gelmişti. Yalnız artık İtalyanca öğrenmek istiyordu. Nice'de bu dilin çok az konuşulduğunu görmek onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Üstelik Fransızcanın ve Provence bölgesinin eski dilinin etkisiyle bozulmuş durumdaydı. Bunun üzerine Monaco'ya geçti. Burada konuşulan İtalyanca'nın da çok hatalı olduğunu gördüğü için birkaç hafta içinde Milano'ya gitme planları yapmaya başladı.